Ayrım 10, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, Sayfa 124. Gökçe'nin yönetim anlayışı. Aynı firma bir yerde daha karşıma çıktı ki zaten Korkut Ata ailesinin Gökçek ile beraber yürüdüğünü söylemek yanlış olmaz. Çünkü belediyeden uzun yıllar boyunca 100 milyonlarca liraya varan ihaleler alıyorlar. O ihaleleri ilk kitabımda uzunca ve ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Tekrara girmiyorum. Fakat burada ilk kez okuyacağınız konu şu. Binko firması Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin doğu illerinde Van, Muş, Iğdır, Ağrı park yapım işi ihalesini 11 Kasım 2016'da 12 milyon 641 bin liraya almış. İhale acil durumlarda yapılan 21B maddesine istinaden davet usulü gerçekleştirilmiş. 3 firma çağrılmış. Binko'nun dışında diğer firmalar da Kintaş firması ile MBD İnşaat. Peki acil diye düzenlenen ihalenin kesin kabulü ne zaman yapılmış? 16 Ocak 2019'da, yani aradan 2 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra. Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin yaptığı incelemede Binko İnşaat firmasının ihale teklif dosyasında iki farklı bankadan alınmış geçici teminat mektubu olduğu görülmüş. Bu teminatların da %3'lük kuralı karşılamadığı anlaşılmış. Bu ne anlama geliyor? Yasaya göre teminat mektupları teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Dolayısıyla firma ilk teklif verdiğinde teminatı yeterli değil. Binko firması ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olmadığı halde ihaleye katılmış ve ihaleyi de almış. Bunu şu yüzden anlattım. Önümüzde Gökçek yönetimi için ayrıcalıklı bir firma var. Yani hayvanat bahçesine hayvan alımı ihalesinde gördüğünüz arka kapılar bu şirket için her fırsatta kullanılmış ve haksız bir zenginleşme sağlanmış. Görüyoruz ki bu Gökçe'nin yönetim anlayışıyla alakalı. Kendisine ailecek yakın belli şirketler ihalelerde kazanırken imar rantları da genellikle FETÖ gibi yapılara verilmiş. Paslaşan firmalar ihaleleri böyle koparmış. Bu arada ilk kitapta yazdığım başka bir konu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce fark edilmiş ve yine suç duyurusunda bulunulmuş. Olay özetle ortaklık yapısı hemen hemen aynı olan iki farklı firmanın belediyenin ihalelerine girerek işleri kendilerine bıraktıracak şekilde paslaşmalarıyla ilgiliydi. Firmaların adı Yayla Argo Gıda Sanayi ve Üçel Tarım Ürünleri. Bu arada bir not, Yayla Argo sadece 2016-17 yıllarında belediyeden 157 milyon lira, Üçel Tarım 2015 ve 2018 yılları arasında 190 milyon liralık ihale almış. Şimdi gelelim konumuza. İhale kayıtlı 2018/493070. İhaleyi Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı düzenliyor. İhale konusu gıda ve temizlik malzemesi alımı. İhaleyi Üçel Tarım Ürünleri Tohum Limited Şirketi adlı firma alıyor. Firma 121 milyon lira teklif ile ihaleyi alıyor. Üçel firması ihale için teklif verdiğinde istenilen gıda maddeleri ile ilgili markaları taahhüt ediyor. Mesela Zeytin Güngör marka olacak. Beyaz şeker Yayla marka olacak, kuru fasulye Yayla marka olacak, nohut Yayla marka olacak ve benzerleri. İhale açık usul olmasına ve 6 firmanın döküman almasına rağmen teklif veren sadece Üçel firması olmuş ve yaklaşık maliyetten %3.31'lik kırım ile ihaleyi almış. Aynı ihale bu ihaleden 10 ay önce de yapılmış, 14 firma ihale evrakı almasına rağmen 6'sı teklif vermiş, 4 geçerli teklif verilmiş. İhaleyi 92 milyon lira bedel ve 2017/554787 ihale numarası ile Yayla Argo Gıda almış. Çok ayrıntıya girip boğmayayım. Yayla Argo Gıda 2018 yılında yapılan ihaleye girmemiş, ancak Üçel firmasının verdiği teklifte birçok ürün için taahhüt ettiği marka Yayla. İki şirketin ortakları aynı. İşin daha ilginci, Melih Gökçek döneminden itibaren bu tür büyük ihalelerin tamamı benzer firmalar arasında paylaşılmış. Firmalar ihalelere girip birbirine yakın teklifler vermişler ve sırayla almışlar. Üç el tarım ürünleri ve yayla argo gıda sanayinin ortağı aynı kişi, Ahmet Nedim Koyuncu. Dolayısıyla üç el tarım firması ile yayla argo firmasının sicilde yer alan adreslerinin aynı olması ve yönetim kurulu ve paydaşların da aynı kişilerin bulunması dikkat çekmiş. Zira açıklandığı üzere firmaların ihale dosyalarına sunduğu bir kısım fatura ve sözleşmelerde de ihale konusu mallara ilişkin hukuki ilişkilerinin bulunduğu görülmüş. Teftiş raporunda da aynı konu ve nitelikteki ihaleleri dönüşümlü bir şekilde almışlar. Haliyle ticaret sicil kayıtlarında yer alan aynı isimlere ait ortaklıkların ve ilişkinin var olması, ayrıca şirket merkezlerinin aynı adreste bulunduğunu sicil kayıtlarında yer alması, her iki firmanın da birlikte hareket etmek amacıyla ortak tutum ve davranışlar içinde olduklarını ortaya koyuyor. Yani sonuçta milyonlarca liralık ihaleleri aslında farklı firmalara veriyorlarmış gibi yapıp ihaleleri düzenleyip sonuca bağlasalar da para hep aynı isimlerin cebine girmiş. Ya yoksulumuz ucuz diye A101'den çıkıp BİM'e giriyor. Bir paket tereyağının fiyatını karşılaştırıyor. Hangisi 1 lira ucuzsa gidip onu alıyor. İptal edilen ihaleyi vermişler. Yapılan usulsüz işlemler o kadar çok ki 1000 sayfalık kitap yetmez. En uç noktada olanları en anlaşılır bir şekilde özetleyerek aktarıyorum size. Onlardan biri de belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Şanlıurfa ili Halfeti İlçe Belediyesi'ne yardım ihalesi. Görünen gerekçe şu, tarihi yerlerin röleve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirmek. Ama gelin görün ki burada da o sihirli kelime kullanılıyor. İşin ivedi yapılacak ihale ile karşılanmasının uygun olacağı notu talep yazısına ekleniyor. Görünen gerekçe dememin bir sebebi var. Bu ihaleyi ne için yaptıkları açıklanmıyor. Şu ihtiyaçtan dolayı denmiyor. Bize Şanlıurfa'dan talep geldi denmiyor. Normalde belirtilmesi gerekir. Daha da ilginci, ihaleler tek bir şirkete kalsın diye 3 firmanın ikisine davetiye geç gönderiliyor. Hatta bir firmaya ihaleden 50 dakika önce gönderiliyor. Anlatayım. Katılan şirketler MFK Turizm, Palmet Peyzaj Mimarlık ve Abdullahoğlu Yapı Mühendislik. İhale tarihi 23 Haziran 2017 günü saat 10.30 olarak belirleniyor. EKAP kayıtları incelendiğinde davetiyelerin Abdullahoğlu Yapı Mühendisliği'ne ihaleden 50 dakika önce, 23 Haziran 2017 tarih saat 9.40'da, Palmet Peyzaj Mimarlığı'na da mesai bitimine saatler kala 22 Haziran 2017 tarih saat 16'da gönderiliyor. Davetiye ihaleyi kazanan firma MFK Turizm'e ise 24 saat önce 22 Haziran 2017 saat 10'da gönderiliyor. Neticede ihale 1 milyon 699 bin lira bedelle MFK Turizm'e veriliyor. Kamu İhale Kurumu davetiyelerin ihale tarihinden bir gün önceden gönderilmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle bütün işlemleri iptal ediyor. Fakat belediye ne yapıyor? İptal kararını dinlemiyor ve ihale nasıl yapıldıysa öyle devam ediliyor. Bunun tam tanımı ihaleye fesat karıştırmaktır. Herhangi bir yargılama var mı? Yok. Mansur Yavaş yönetimi suç duyurusunda bulunmuş ama Gökçek dönemine ait bekletilen yığılı dosyalar gibi bu da bekletiliyor. Boş barajdan dolu baraja su basma ihalesi. Belediyenin ihaleleri arasında sadece parasal anlamda değil, mühendislik ve fizik bilimi açısından da akıl almayan işler var. İşin Gökçek belediyeciliği açısından tek mantıklı yanı ödenen tuhaf paralar. İhale kayıt numarası 2015 Taksim 81335. Yine pazarlık usulü işin adı şu. Çubuk 2 içme suyu arıtma tesisi, 5000 metreküp üst kat deposu, terfi istasyonları ve şebeke imalatları yapım işleri. Yaklaşık maliyeti 42 milyon 289 bin lira. İhale sonucunda 39 milyon 897 bin lira bedel ile Samsun Makine adlı bir firma ile sözleşme yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu bu ihaleyi inceliyor ve ortaya vahim bir durum çıkıyor. Şöyle ki, bu ihale 3 ayaktan oluşuyor. Çubuk 2 barajından beslenen 70 bin metreküp gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapımı. Çubuk ilçe merkezi 5000 metreküp üst kat deposu, terfi istasyonu ve şebeke imalatları yapımı. Çubuk 2 barajından Kavşakkaya barajına su aktarılması amacıyla terfi merkezi ve iletim hattı sonunda HES yapımı. Çubuk 2 barajından beslenen 70 bin metreküp gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapımı ile ilgili olarak genel müdürlük tarafından yürütülen ve söz konusu arıtma tesisi ile ilgili diğer projelerin hayata geçirilmesi ile arıtma tesisinin kapasitesinin yeterli olacağı belirtilmiş. İlk iki adımda bazı mahallelerde özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintisi ve basınç yetersizlikleri problemlerinin çözümü mevzuata uygun bir şekilde sağlanmış. Ama problem üçüncü kalemde yaşanmış. Çubuk 2 barajından Kavşakkaya barajına su aktarılması amacıyla terfi merkezi ve iletim hattı sonunda HES yapımına ilişkin 22.445.000 metreküp kapasiteli Çubuk 2 barajından 80.835.000 metreküp kapasiteli Kavşakkaya barajına su aktarılması teknik ve ekonomik yönden mantıklı görülmemiş. Bir hidroelektrik santralinin yani HES'in verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için öncelikle barajdan türbine basılacak suyun sürekli olması gerekiyor. Bu itibarla çalıştırılması makul olmayan böyle bir sistemin üzerine HES kurulmasının da bilimsel bir açıklamasının olmadığı anlaşılmış. Yani boş barajdan dolu baraja su basmaya çalışmışlar. İlla yapılacaksa tam tersi olması gerekirken boş yere 39.897.000 lira harcanmış. Anlaşılmayan kısım bu işe neden bu kadar para harcandı? Bu işi anlatmamın bir sebebi de sadece müsriflik değil. Gökçek hiç FETÖ'ye arazi ve imar rantı sağlamasaydı da, adamlarını belediyeye yerleştirmeseydi de, kendisine yakın belli bir grup iş insanlarına ait firmaları ihale zengini yapmasaydı da, belediye başkanlığı sıfatıyla Twitter'dan sayısız hakareti savurmasaydı da, iş bilmezliğiyle belediyeyi yine en kötü bu hale getirirdi. İş bilmez derken yanlış anlaşılmasın, aslında işini çok iyi biliyor. Fakat kamu yararı adına iş bilmez bir ismin 24 yıl belediyeyi nasıl yönettiğini anlatmaya çalışıyorum. 46 milyonluk belediye şirketini 9 milyona satmışlar. Bakın size Melih Gökçek döneminde yaşanan bir peşkeş olayını daha anlatacağım. Birinci kitap parsel parselde belediye iştiraki olan Bel Beton'un özelleştirilmesini anlatmıştım. Şirket 12,5 milyon dolar teklif veren Murat Genç isimli birine satılmıştı. Şirket özelleştirildikten sonra belediyeden 2012-2017 tarihleri arasında toplam 27 ihale almıştı. İhalelerin toplam tutarı ise 1 milyar 568 bin liraydı. Firma sahibi Murat Genç tanıdık bir isim. Şöyle tanıdık, Osman Gökçek'in çocukluk arkadaşı. Aynı zamanda Osman Gökçek ile birlikte Osman Gökçek'in darp cezası aldığı kavgada yanında bulunan arkadaşı. Milletin malının arkadaşa kıyak durumu yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda suç duyurusu yapmıştı. Neyse biz konumuza geçelim. Belya özelleştirmesi. Yaklaşık 47 milyon lira geliri olmasına rağmen 9 milyon liraya satıldı. Değerinin çok altında satılması yetmiyormuş gibi satıldıktan hemen sonra belediye tarafından bu firmaya 24 milyon liralık bir ihale daha verildi. Anlatayım. Ankara Basın Yayın ve Sanat Tesisleri İşletmecilik Sanayi Ticaret AŞ'nin kısaltması olan Belya AŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin ortaklığıyla 1991 yılında kurulmuştu. 2009 yılı başlarından itibaren Belya'nın en önemli faaliyet konularından biri açık hava reklam mecraları işletmeciliğiydi. Şirket belediyeye milyonlarca liralık gelir getiriyordu. Bu memlekette meyve veren ağaç satılır. Sonuç olarak 2011 yılında Belya'nın özelleştirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Fakat 2011 yılında başlatılmış yoğun özelleştirme çalışmalarına rağmen 10 Ocak 2012 günlü 2 ayrı kira sözleşmesi ile Belya'ya yeni, çok geniş reklam alanları verilmiş. Özelleştirmeyi daha cazip, karlı hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlarla Belya'ya kiraya verilmiş bu alanlar. Hop, bir gün sonra İlbank Holding'e bağlı firmaya 12 Ocak 2012 günlü 2 sözleşme ve 10 yıl süreyle kiraya verilmiş. Üstelik kiraya verilmiş olan reklam mecralarının kiraya verilmesi işlemlerinde ihale yöntemi uygulanmadığı gibi ilan ve benzeri yollarda açıklık, rekabetin tesisi de sağlanmamış. Ne güzel değil mi? Özelleştirme ihalesi öncesinde açıklık ve rekabet ortamı ortadan kaldırılmış, yapılacak ihale önemsiz hale getirilmiş. Özelleştirme yapılacak ama alacağınız firmaya tahsis edilmiş reklam alanları zaten 10 yıllığına başka bir firmaya kiraya verilmiş olsun. Kim bunu göze alıp ihaleye girer? Sadece kiralamayı yapanlar değil mi? Öyle de olmuş. Özelleştirme ihalesi de ilan mecralarını kiralamış olan İlbak Holding'e bağlı şirket üzerinde kalmış. Bu konuyu İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak'a sordum. Satışın ve rakamların normal olduğunu, böyle birçok ihale yapıldığını söyledi. Konumuza dönersek, 2011 yılında 1.8 milyon lira, 2012 yılında ise 2.5 milyon lira net kar eden firmanın satışı, özelleştirme kanunundaki ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak veya taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek şeklinde sayılmış amaçlarla nasıl örtüşür anlamak imkansız. Devam edelim. Belediyenin görevlendirdiği değer tespit komisyonu tarafından şirketin net aktif değeri 6.7 milyon lira. İndirgenmemiş nakit akımı yöntemine göre ise değeri 10.3 milyon lira olarak belirlenmiş. Bu rapor doğrultusunda da özelleştirme ihalesi yapılmış. İhale ilanı yapılmamış, rekabet ortamı kapatılmış ve sonrasında şirket hisselerinin tamamı blok satış yöntemiyle 9 milyon 18 bin lira bedelle Mobiltem adlı firmaya verilmiş. Düşünün, 128 üst geçit ve 58 adet alt geçit köprü alındıkları ve 1786 adet otobüsün iç ve dış yüzeylerindeki reklam alanlarına sahip bir şirketten bahsediyoruz. Özelleştirme bedeli olan 9 milyon lira aslında sembolik bedel. Çünkü Belya sadece kiraya verdiği bu yerlerden satışın yapıldığı yıl 4.1 milyon lira kira geliri elde etmiş. Dahası da var. Sözleşme bitim tarihlerine kadar, yani 7,5-10 yıl süreyle devam edecek ve TÜİK endekslerine göre her yıl arttırılması gereken bu gelirler özelleştirilen şirkete bırakılmış. 9 milyona satılan şirketin ne kadardı geliri özel firmaya bırakılmış biliyor musunuz? 46 milyon 762 bin lira. Diğer bir anlatımla 27 aylık kira geliri farkı karşılığı özelleştirme yapılmış. Durun canım, daha bitmedi. Özelleştirmeye rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin şirket yönetiminde temsil karar hakları devam ettirilmiş. Yani özel firmanın bünyesinde üst düzey belediye bürokratları varken belediyeden milyonluk ihaleler alınmış. Özelleştirildikten sonra bile şirketin 2013-2017 yıllarını kapsayan dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın merkezi işletilmesi hizmet alım işi ihalelerini almaya devam etmiş. Bunun karşılığında KDV dahil 24 milyon 390 bin lira olan hizmet alım ihaleleri şirket tarafından üstlenilmiş. 2017 yılı sonunda açılan ihale ise Melih Gökçe'nin istifası üzerine göreve başlamış olan Mustafa Tuna döneminde ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlar nedeniyle ihale günü olan 8 Kasım 2017 tarihinde iptal edilmiş. Ne güzel değil mi? Konu sadece para da değil. Seçim dönemlerinde o reklam panoları sizce kimlere tahsis ediliyor? Yoktan var edilmiş bir şehir olan Ankara'nın içerisine düşürüldüğü durum budur işte. 36 metrekare stand için 25 kişi Cidde'ye. Mesela benzer işlere örnek olarak bir olay anlatayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılmak istiyor. 29 Ocak 2016 tarihinde de 2016 Taksim 19.933 ihale kayıt numarası ile ihale düzenliyor. İhale 21B usulü ile düzenleniyor, yani acil kodu ile. Tabii fuar takvimleri yıllık olmasına rağmen aciliyet nedendir bilinmez. Düzenlenen ihaleyi 695 bin lira bedelle belediye iştiraki anket firması kazanıyor. Aynı gün belediye ile anket aşı arasında sözleşme imzalanıyor. Anket firması da bir ihale düzenliyor ve yapılacak işi 540 bin lira bedel ile Vescon İnşaat adlı firmaya ihale ediyor. Peki şartnamede neler var? 36 metrekarelik bir stand alanında bir tanıtım heyeti ile birlikte belediye tanıtılacak. Heyet fuar alanına yakın bir 5 yıldızlı otelde konaklayacak. 5 adet VIP minibüs ve 2 adet VIP binek araç olacak. İtibar önemli. Fuara kimler gitmiş? Ömer Öksüz ve eşi, Asım Balcı ve eşi, Vedat Üçpınar ve eşi, Ahmet Recep Tekcan ve eşi. Yani fuara gidecek heyet, belediye yetkilileri ve eşleri. Şimdi burada duralım. Eşlerin parası belediye tarafından ödenmemiş. Bunu yazalım. Kişiler kendi uçak paralarını ödemişler veya ödetmişler. Ancak listeye dikkatli bakın. Dönüş biletleri nereden? Fuarın olduğu Cidde'den tam 420 kilometre uzakta olan Medine'den. İnsanın aklına geliyor. Medine-i Münevvere Ankara tanıtıldı sanırım. Gerçekten belediyenin parası ile Umre'ye gitmiş olabilirler mi? İbrahim Sarı'nın Devletin Malını Gasp adlı kitabından bir bölüm aktarayım. Kul hakkından daha fazla önem arz eden hak varsa o da devlet malı hakkıdır. Devlet malı hakkının kul hakkıyla kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu bilmemiz gerekir. Şöyle ki o coğrafyada yaşayan herkesi katınca kul hakkı eşittir devlet malı hakkıdır diyebiliriz. Bu malda yetimin, öksüzün, dulun, sakatın, yoksulun, zenginin vesaire bütün bir milletin hakkı vardır. Yani devlet malı milletin malıdır. Devlete ait herhangi bir malı çalmak, gasp etmek, kendine ait işlerde kullanmak, israf etmek, imha etmek, başkalarına peşkeş çekmek, kötüye kullanmak, kötüye kullanılmasına göz yummak vesaire. İhanetlerin ve günahların en büyüklerindendir. Sözün özü. Stand bahanesiyle vatandaşın binlerce lirasını kendi keyifleri için harcayanları görüyorsunuz. Belgeleri ekledim ki inanmayan tek tek baksın. 10. ayrımın sonu. Sayfa 136.